Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 İsven 1403, Hicri Gameri 28 Şaban 1446 ve Miladi Takvim'le 27 Şubat 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İbn-i Sina, Hidayet Hadisi ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Veysel Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Malezya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları telefonla görüştü. Amerika, İran'ın İHA üretim ağını yaptırımla hedef aldı. İranlı ve Rus müzisyenlerin ortak performansı. Ve Bangladeşli öğretmen Dakka'daki İran Kültür Atölyesi tarafından takdir edildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Malezya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede tüccarlar ve iş insanları arasında sürekli alışverişi kolaylaştırmak, kültürler arası iletişim ve çeşitli ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda deneyimlerin aktarılması için ortak komisyonun kapasitesinin kullanılmasını, ortak faydaları yaratmak ve iki ülkenin yararlanmasını sağlamak açısından gerekli buldu. İran Peres'in haberine göre Mesut Pezeşkian dün öğleden sonra Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Muhammed Hasan ile yaptığı görüşmede İran ve Malezya dahil olmak üzere İslam ülkeler arasında birlik ve ilişkilerin güçlendirilmesini günümüz dünya koşullarının bir gerekliliği olarak nitelendirerek biz İslam ülkeleri arasında iletişimin geliştirilmesi, birlik ve işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıyoruz. Bunun dini ve inanç temelleri var. Bugün Siyonist rejimin bölgede cinayet işlemeye ve saldırganlık yapmaya cüret etmesinin nedeni Müslümanların birbirlerine karşı kayıtsız kalmalarıdır, dedi. Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Muhammed Hasan da bu görüşmede İran'ı binlerce yıllık geçmişe sahip, medeni tarihi bir ülke ve büyüyen ve ilerleyen bir ülke şeklinde tanımlayarak İran dünya çapında bilim insanları, araştırmacılar ve seçkin entelektüellerin ülkesidir. Malezya bu bilimsel potansiyellerden ortak çıkarlar ve iki ülke ve iki milletin yararına olacak şekilde ortak işbirliği çerçevesinde yararlanmak istiyor ifadesini kullandı. Hasan ayrıca İran ve Malezya'nın bölgesel ve uluslararası meseleler, özellikle Filistin meselesi konusundaki ortak tutumlarına da değinerek, İran İslam Cumhuriyeti gibi biz de Siyonist rejimin Gazze'deki masum halka karşı işlediği cinayetleri ve soykırımı kınıyoruz. Filistinlileri evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlayacak her türlü plan ve eylemi reddediyoruz diye ekledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. İRNA'nın haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı çarşamba günü öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde taraflar bölgesel gelişmeleri gözden geçirerek İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Cidde'deki yaklaşan toplantısı hakkında istişarelerde bulundu.
Amerika hazinesi Donald Trump'ın ikinci hükümetinin maksimum baskı politikası doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırımlar uygulayarak bu yaptırımların Tahran'ın İHA üretim ağını hedef aldığını iddia etti. İran Peres'in haberine göre Amerika hazinesi yerel saatle çarşamba günü yaptığı bir açıklamada bugün Amerika hazinesinin yabancı varlıklar kontrol ofisi Hong Kong ve Çin merkezli 6 şirketi yaptırım hedefi olarak belirledi iddiasında bulundu. Amerika hazinesi ayrıca bu şirketlerin İranlı şirket Piştazan Kovab Goster Boşra adına parçaları satın alma rolü nedeniyle yaptırım uygulandığını ekledi. Bu şirket Narin Sepeh Mobi'nin İstatis şirketinin bir yan kuruluşudur ve daha önce Amerika hazinesi tarafından yaptırıma tabi tutulmuştur. Amerika hazinesi bu şirketlerin sahte şirketler olarak faaliyet gösterdiğini ve iki İranlı şirket için kritik İHA parçalarının satın alınmasını ve gönderilmesini kolaylaştırdığını iddia etti. Amerika hazinesinin yabancı varlıklar kontrol ofisi daha önce Şubat 2024'te Hong Kong merkezli bir şirket ağını yaptırıma tabi tutmuş ve bu şirketlerin İranlı şirket Piştazan Kavoş Goster Boşra adına İran'ın İHA ve füze programları için batılı hassas parçaları ve teknolojiyi temin ettiğini iddia etmişti. Amerika hazinesi bugünkü adımın Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı kampanyası doğrultusunda olduğunu ve Piştazan Kavoş Goster Boşra şirketinin yurtdışı parça tedarik ağını yeniden inşa etme çabalarını hedef aldığını belirtti.
İsrail'den daha eski anahtarlar sergisi Tahran'da düzenlendi. İsrail'den daha eski anahtarlar sergisi 19 Şubat'ta Filistin Çağdaş Sanat Müzesi'nde başladı ve 20 Mart'a kadar devam edecek. Pars Today'in haberine göre bu sergi Lübnan'daki 4 mülteci kampında yaşayan Filistinlilerin fotoğraflarını çeken Veheb Ramzi'nin çalışmasının bir ürünüdür. Sergi bu kamplarda yaşayan ve bir gün evlerine dönme umuduyla evlerinin anahtarlarını saklayan insanların hikayesini anlatıyor. İran İslam İnşaat ve Kültür Bakanlığı Sanat İşleri Yardımcısı Nadire Rezai, sergi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bu sergi insan ve umut kavramlarını yansıtıyor. Derin bir anlam taşıyan ve büyük bir endişeyi beraberinde getiren kavramlar ifadesini kullandı. Diğer bir haber ise Picasso'nun eserlerinin Tahran Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilenecek olmasıdır. Bu sergide İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun çeşitli dönemlerine ait 60'tan fazla eseri yer alacak. Sergide daha önce İran'da hiç sergilenmemiş olan La Turamaquia ve Boğa Güreşi sanatı serisinden 26 Aquatint baskıda dahil olmak üzere bu ünlü sanatçının diğer eserleriyle birlikte 5 Mart'tan itibaren Tahran Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilenecek.
Çin Seddi'nin bilinen en eski bölümü keşfedildi. Arkeologlar Çin Seddi'nin bilinen en eski bölümünü keşfettiler. Bu keşif Çin Seddi'nin yaşını önceki tahminlerden 300 yıl daha geriye götürdü. Fars Today'in haberine göre Shandong eyaletinin Jian şehrindeki Chaping bölgesinde bulunan bu çarpıcı keşif Batı Zhuo hanedanlığının sonları ve ilk bahar ve sonbahar döneminin başlarına tarihleniyor. Çin Seddi savaşan devletler döneminde Çin devleti tarafından inşa edildi. Bu duvar Shandong boyunca 600 kilometreden fazla uzanıyor ve Çin devletini korumak amacıyla yapıldı. Diğer bir habere göre İran arkeolojisi yıllık toplantısı 23 Şubat'ta başlayarak 1402 İran takvim yılından itibaren İran'ın en yeni arkeolojik bulgularını tanıttı ve sergiledi. Batı Azerbaycan eyaletindeki Çeperbad batık alanında bulunan M.Ö. 5. bin yıla ait bir bebeğin mezarı serginin dikkat çeken buluntuları arasında yer alıyor. Sergide 13 farklı alandan 273 eser sergileniyor.
İranlı ve Rus müzisyenlerin ortak konseri Tahran'da gerçekleşti. Rusya'nın St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'nın Oda Orkestrası ile Tahran Senfoni Orkestrası'nın birlikte düzenlediği konser, pazartesi akşamı Tahran'daki Vahdet Salonu'nda Yaroslav Zaboryorki'nin şefliğinde klasik müzik eserleri ve bir İranlı bestecinin eserlerinin icrasıyla gerçekleşti. Astodey'in haberine göre bu konserde Rus Modern Müzik Okulu'nun kurucusu Mihail Glinka'nın Kamarinskaya ve Vals Fantazi eserleri, ünlü Rus besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Nocturne ve Rokoko varyasyonları eserleri, Avusturyalı besteci ve klasik dönem müzisyeni Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfoni eseri ve İranlı besteci Behzat Abdi'nin Violoncel İç Mersiye eseri icra edildi. Diğer bir haberde İranlı öğretmen Omid Mirzai'nin yazıp yönettiği Yan Yana Yalnız adlı kısa film Polonya'daki Zoom Film Festivali'ne ve Türkiye'deki Labor Film Festivali'ne kabul edildi. Yan Yana Yalnız filminin özetinde kışın bir gece yarısı bir yol kontrol noktasında bir otobüsteki yolcular şüpheli bulunur. Yolcular arasında tek başına seyahat eden bir çocuk, polis, şoför ve diğer yolcuların dikkatini çeker ifadesi yer alıyor.
Bangladeş'ten Burhan Vakfı Öğretmen Ödülü yarı finale kalan öğretmen Ruknuz Zaman Ensari, Dakka'daki İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ateşeliği tarafından takdir edildi. İran'ın Dakka Kültür Ateşeliği, Bangladeş'ten Burhan Vakfı Öğretmen Ödülü yarı finaline kalan öğretmen Ruknuz Zaman Ensari'yi davet ederek Cox Bazar mülteci kampında Müslüman Rohingya mültecilerine eğitim alanında yaptığı hayırsever çabalar ve fedakarlıklar için takdir etti ve kendisine bir anı plaketi ile nakdi ödül takdim etti. Pars Today'in haberine göre Burhan Vakfı ve İran Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen ikinci öğretmen ödülü töreni yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirildi. İran'ın Bangladeş Kültür Ateşeliği Seyyid Rıza Mir Muhammedi, Ruknuz Zaman Ensari ile yaptığı görüşmede onun Müslüman Rohingya mülteci ailelerin çocuklarına gönüllü eğitim hizmetleri sunma çabalarını eğitim alanında bir fedakarlık, yenilik ve yaratıcılık örneği olarak nitelendirdi. Mir Muhammedi bu öğretmenin hareketini bu alanlarda faaliyet göstermek isteyenler için bir model ve örnek olarak tanımladı.
Türkiye, Trump'ın Gazze'yi kontrol etme planına karşı çıktı. Türkiye Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Gazze'yi kontrol etme ve yönetme planını kabul etmeyeceklerini açıkladı. İran'ın Anadolu Ajansı'ndan naklen verdiği haberinde Hakan Fidan çarşamba günü yaptığı açıklamada Ankara'nın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi kontrol altına alma ve bölge halkını zorla yerinden etme planını kabul etmeyeceğini belirtti ve bu öneriye dikkat edilmemesi çağrısında bulundu. Fidan, El Cezire'ye verdiği röportajda muhtemelen dünyada sadece Amerika ve İsrail bu planı destekleyecektir. Dünyadaki herkes bu öneriye karşı çıkıyor. Fidan, Türkiye'nin dış politika önceliğinin Batı Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi bölgelerde çatışmaları azaltmak ve savaşları durdurmak olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesiyle ekonomik kalkınmanın ve temel hizmetlerin sunulmasının çok daha kolay olacağını vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı, yapıcı olan başkalarının güvenliğini tehdit etmeyen, herkesin toprak bütünlüğüne saygı gösteren, ekonomik kalkınmaya odaklanan ve herkesin ulusal iradesine saygı duyan bir dış politika izliyoruz dedi. İran'ın haberine göre Amerikan Başkanı 25 Ocak'ta Gazze sakinlerini Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere transfer etme planını gündeme getirdi. Bu plan her iki ülkenin ve diğer Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşların olumsuz tepkisiyle karşılaştı. Bir süre sonra da Amerika'nın Gazze'yi ele geçirme planı gündeme geldi.
Ve son haberimiz, Suriye'deki muhalif grupların Siyonist rejimin işgaline karşı sessiz kalmasının gölgesinde Siyonist rejimin başbakanı Güney Suriye'den çıkmayı planlamadıklarını söyledi. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, Güney Suriye'den çıkmayacağız ve orada terörist grupların varlığına izin vermeyeceğiz. Güney Suriye her türlü askeri varlıktan arındırılmalıdır iddiasında bulundu. Parstudy'in haberine göre Siyonist rejimin işgali devam ederken rejimin başbakanı Güney Suriye'den çıkmayı planlamadıklarını açıkladı. Öte yandan Suriyeli vatandaşlar Tartus, Dera, Lazikiye ve Süveyda kentlerinde salı günü düzenledikleri protesto gösterisinde Siyonist rejimin Golan bölgesindeki köy ve kasabalara yönelik saldırılarına karşı çıktı ve Siyonist yetkililerin son açıklamalarını ve Suriye topraklarına olan hırslarını kınadı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Ali günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 9 İsvan 1403 Hicri Kameri, 28 Şaban 1446 ve miladi 27 Şubat 2025 Perşembe. İki yıl önce bugün Hicri Şems'e 9 İsvan 1401'de felsefe, tarih ve siyaset alanlarında çalışmalar yapan İranlı araştırmacı Seyyid Cevat Tabatabai vefat etti. Hicri Şems'e 23 Haziran 1324'te Tebriz'de doğdu ve liseyi bitirdikten sonra Tahran Üniversitesi'nde hukuk okudu. Askerliğini tamamladıktan sonra burslu olarak Fransa'ya giden Tabatabai, siyasal felsefe alanında doktora derecesine alana dek Sorbonne Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1357 depreminin zaferiyle bir süre Tebriz Üniversitesi'nde ders verdikten sonra Fransa'ya döndü. Hegel'in siyasal düşüncesi üzerine doktora tezini yazdı ve yüksek dereceyle diplomasını aldıktan sonra İran'a döndü. Tabatabai bir süre Tahran Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu ve bir süre Büyük İslam Ansiklopedisi merkezinde felsefe bölümünün direktörlüğünü yaptı. Çalışmaları nedeniyle Hicri Şems'e 1396 yılında Farabi Festivali'ne seçildi. En önemli eserlerinden biri, Meşrutiyet döneminden İslam devrimine kadar İran düşüncesini açıklamaya çalıştığı çok ciddi İran üzerinde de düşünceler adlı eseridir. ...816 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Şaban 630'da Müslüman ünlü alim ve tarihçi İbni Hacı vefat etti. Hicri Kameri 593'te günümüz Suriye'nin Şam kentinde dünyaya gelen Hacip, kendi dönemindeki muhaddislerden ilim öğrenmek için çeşitli ülkelere gitti ve oradaki önde gelen alimlerden hadis öğrendi. Hadis ilminde büyük bir yeteneğe sahip olan Hacip, kendi döneminin önde gelen alimlerinden sayıldı. ...135 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Şaban 1311'de ahlak dersinin önde gelen alimlerinden Molla Hüseyin Kuli Hamidani vefat etti. Hicri Kameri 1238'de dünyaya gelen Hamidani ilk eğitimini bitirdikten sonra önemli bilimsel merkezlerde bilimini artırdı ve kendi döneminde ahlak ve irfan bilimlerinde İslam aleminin önde gelen fakihlerinden ve ariflerinden sayıldı. Hamidani Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'nda ahlak ve irfan dersleri verirdi ve ders sınıfları da kalabalık oluyordu. ...14 yıl önce bugün 27 Şubat 2011'de Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan 84 yaşında vefat etti. 1926 yılında Türkiye'nin kuzeyindeki Sinop şehrinde doğdu. İslam Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan Erbakan lisans eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek Aachen Üniversitesi'nde doktora yaptı ve 1967 yılında profesör unvanını aldı. Erbakan 1969 yılında siyasete girdi ve milletvekili seçildi. Birçok partinin kurucusuydu ancak her biri çeşitli nedenlerle bölündü veya dağıldı. Kendisi de birkaç kez parlamentoya girdi veya hükümete yüksek görevlere geldi. 1987 yılında siyasi faaliyet yasağının kalkmasının ardından Erbakan, İslamcı Refah Partisi'nin lideri oldu ve partinin 1996 yılında parlamentoda nispi çoğunluğu elde etmesinin ardından Erbakan başbakan oldu. Türkiye'nin laik hükümet sisteminin ilk İslamcı başbakanıydı ve Türk ordusuna, Siyonist rejime ve Amerika'ya karşıydı. Özellikle Türkiye'nin İslam dünyası ile ilişkilerini genişletti, Ankara'nın Tel Aviv ile olan yakın ilişkilerini yeniden gözden geçirdi. Bu nedenle Türk ordusu 10 aydan fazla İslamcı bir başbakana tahammül edemedi ve Erbakan'ın devrilmesini sağlamaya çalıştı. Refah Partisi kapatıldı ve Erbakan'a 5 yıl siyasi faaliyet yasağı getirildi. Türkiye'de İslamcılığın babası olarak anılan Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star,
İsrail törenleri hazmedemedi. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldılar.
Cumhuriyet.
6 Şubat depremlerinde çadır satan Kızılay müteahhitlik de yapacak. İhale Kızılay'a.
Ve Yeni Asya.
Ekonomik gerçekler iç açıcı değil.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 25 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Mutsuzluk Anketi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜİK 2024 yaşama memnuniyeti araştırmasına göre milletin mutluluk oranı düşmüş. Mutluluk oranını en çok hayat pahalılığı etkiliyormuş. Araştırmaya göre mutlu olduğunu belirten kişilerin oranı bir yılda %52,7'den %49,6'ya gerilemiş. Araştırmanın en güzel sonucu ise en büyük mutluluk kaynağının %72,9 ile aile olması. Bir yandan evlenme oranlarının düştüğü, diğer taraftan boşanmaların arttığı bir Türkiye gerçeği varken ailenin hem de yüksek bir oranla mutluluk kaynağı olarak görülmesi son derece sevindirici diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Araştırmada vatandaşlar en önemli mesele olarak %29,2 ile hayat pahalılığını görüyor. Hayat pahalılığını sırayla eğitim ve yoksulluk takip ediyor. Siyaset kurumunun ay sonunu getiremeyen milletin fotoğrafını çeken bu anketten alacağı dersler varken onlar sorunu emekli ve asgari ücretliye sabır dilemekle çok zam yaparsak çok harcarlar diyerek evveli şenlik yorumlarla çözme peşindeler. Milletin, iktidarın ülkeyi soktuğu sıkıntılardan duyduğu rahatsızlık anketlere mutsuzluk oranı olarak yansıyor. AKP Genel Başkan Vekili Ali Taş'ın asgari ücrete zam yorumu bunlardan birisi. Günlerdir konuşulan ifadesinde Ali Taş, 22.100 lira maaş alan kişiye 10.000 lira zam yaptığınızda bunun 3.000 lirasını harcayayım, 7.000 lirasıyla tasarruf edeyim demez. Eksik gördüklerini bir an önce gidermenin yoluna gider. Mal ve fiyat dengesini alt üst eder demiş. Bu anlayış iktidarın toplumdan koptuğunu, milletin yaşadıklarından habersiz olduğunu gösteriyor. Fazla zam verilmesin dediği kesim açlık sınırının altında maaş alan emekli ve asgari ücretli. Karnını doyuramıyor, gıdaya ulaşamıyor, sağlıklı beslenemiyor, kirasını ödese faturalarını ödeyemiyor. Bir diğeri de çıkmış bu kesimlerden sabır istiyor. Hükümet bu yılı aile yılı ilan etti. AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de 2025 yılı sabır yılı ilan etmiş. Emeklilerden sabır isteyerek 2026'nın daha güzel olacağını söylemiş. Daha önce hükümet yetkilileri de Mayıs ayı Nisan'dan Haziran ayı Mayıs'tan daha iyi olacak ya da 2023-2026'dan daha iyi olacak demişlerdi. Peki böyle bir şey oldu mu? Her yıl bir önceki yılı, her ay bir önceki ayı aratır hale gelmişken hala bunların söylenmesine ne denir bilmiyoruz. İnsanlara sabır tavsiye edenler sokağa çıksalar da milletten hangi tavsiyeleri dinleyeceklerini bir görseler. Bunu söyleyenler vatandaşın sabrının nasıl taştığını göremiyorlar ya da daha doğrusu görmek istemiyorlar. Asgari ücret ilk defa 1951 yılında belirlenmiş ve yasalaşmıştı. O günden bugüne ilk kez bu sene bir tam altın satın alamaz duruma getirildi. Şimdi durum bu iken en düşük emekli aylığı asgari ücretin çok altına düşmüşken bayram ikramiyesi 2018 yılında asgari ücretin %68'i iken 2025 yılında asgari ücretin %13,5'ine düşmüşken bir emekli maaşı ile 4 tane ancak küçük altın alabilecek duruma gelmişken milletten beklediği sabrın ayın değil haftanın sonunu getirememekle eş anlamlı olduğunun farkında mı?
Esfender Korkmaz 25 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde TÜSİAD neden endişe duyuyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Demokrasi ve hukukta hiçbir ülke kendini objektif değerlendiremez. Her üye ülkeyi değerlendiren Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar var. Avrupa Birliği'ni ve üye adaylarını değerlendiren de Avrupa Birliği raporları var. Ayrıca demokrasi endeksi düzenleyen uluslararası bazı kuruluşlar, Ekonomist İstihbarat Birimi, Dünya Demokrasi Endeksi hazırlıyor. Freedom House, Dünya Özgürlükler Evi, Dünyada Özgürlükler raporu yayımlıyor. İsveç Demokrasi Çeşitleri Enstitüsü, rapor hazırlıyor. Ekonomist İstihbarat Birimi, Demokrasi Endeksi yayımlıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hukukun üstünlüğü endeksi hazırlayan bazı kuruluşlar, Dünya Adalet Projesi her yıl Hukukun Üstünlüğü Endeksi yayınlıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksi yayınlıyor. Mehmet Şimşek daha rahat fon bulabilmek için Türkiye'nin Yolsuzluk Algı Endeksini düzeltmek için epey çalışmıştı. Bütün bu kurum ve kuruluşlar Türkiye'nin demokrasi ve hukukta kan kaybettiğini açıklıyor. Bütün dünya, özellikle yabancı sermaye, Türkiye'yi değerlendirirken bu raporlara ve bu endekslere bakıyor. Hükümetlere düşen görev bu endeksleri dikkate alarak eksikleri düzeltmektir. Ekonomik gidişatın bozulması üretici ve tüketiciyi etkiler. Herkes endişe duyar. Ekonomik verilere bakarsak ekonomik gidişattan en fazla etkilenen kesim de sanayiciler, reel sektördür. Sanayi sektörünün %80'i imalat sanayidir. TÜİK verilerine göre imalat sanayi son yıllarda GSYH'da büyümenin altında kaldı ve son iki çeyrekte de %2,7 ve üçüncü çeyrekte -2,8 oranında daraldı. Sabit sermaye yatırımlarında reel artış da yine GSYH büyümenin altında kaldı. 2024 ikinci çeyrekte -3,2 oranında daraldı. Ekonomi yönetimi ekonomik istikrarın yalnızca faizle sıcak para girişiyle finans sektöründe istikrar ile çözüleceği zannediyor. Reel sektör ve güven sorunu göz ardı ediliyor. Bunun içindir ki Merkez Bankası reel sektör anketinde ekonomik gidişatta reel sektörün beklentisi güven sınırı olan 100 altındadır. Ve Ocak 2025 ayında 90,8'e gerilemiştir. Aslında hükümetin tüm kararları ve açıklamaları ekonomik gidişatı etkiler. Mamafih TÜSİAD olayında günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatılan soruşturma haberinin ardından %1 oranında düştü. Elbette yargı ekonomiye bakmaz. Fakat ekonomi yönetiminin dikkat etmesi gerekir.
Tahran Radyosu. Taha Akyol 25 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde gerçeğe aykırı bilgi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜSİAD yöneticileri hakkındaki soruşturmada iki kanuni sebep gösteriliyor. Biri adil yargılanmayı etkilemek, öbürü gerçeğe aykırı bilgi alenen yayma. Yargıyı etkileme suçunu ancak iktidar işleyebilir. Başka kimsenin böyle bir gücü yoktur. Yargının bağımsız olduğu bir ülkede bu konuşmalar hakkında gerçeğe aykırı bilgi soruşturması açılmazdı. Olsa olsa Ekonomi Bakanı çıkıp cevap verirdi. Bizde Mehmet Şimşek sustu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek ilk işareti verdi. Yargı harekete geçti. Arif Aras ve iki gün sonra Orhan Turan hakkında soruşturma açtı. Polis gönderildi. Turan ve Aras'ın kollarına giren polisler onları savcılığa getirdiler. Yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldılar. Cumhurbaşkanı'nın haddinizi bileceksiniz sözü iktidarın davranışının özeti oldu. Gerçeğe aykırı bilgi suçunu yaratan iktidardır. 2022 yılına kadar ceza kanunumuzda böyle bir suç yoktu. Bu iktidar zamanında 2004 yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi aynen şöyleydi. Halkı kanunlara uymamayı alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmayı elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Tamamen Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanmıştı Türk Ceza Kanunu. Avrupa Birliği Genişleme Sorumlusu Günter Verhoeven, Türk Ceza Kanunu Avrupa standartlarına tamamen uygundur diye açıklama yapmıştı. Bu yöndeki reformlar sayesinde hukuka güven artacak, ülkeye 12 yılda 220 milyar dolar yatırım gelecekti. Milli gelirimizde kişi başı 3000 dolardan 12600 dolara çıkacaktı. Türk Ceza Kanunu iktidarın reformist döneminin bir simgesiydi. İktidarın otoriterleşme döneminin simgelerinden biri 2022'de bu maddenin gerçeğe aykırı bilgiyi suç sayacak şekilde değiştirilmesi oldu. Otoriterleşme döneminde 13 Ekim 2022'de kanun değişikliği ile bu 217 madde şu hale getirildi. Sırp halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeği aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmayı elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. TÜSİAD'cıların o konuşması mı yoksa soruşturma açılı polis nezaretinde savcıya götürülmeleri mi korku ve panik yaratır? Konuşmaların kamu düzenine aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu bakalım savcı nasıl izah edebilecek?
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisli yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hikayeleri ile herkesi adeta büyüleyen genç bir adam. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İsfahan şehrinin eski mahallelerinden birinde Kuye Gombad adı verilen büyük bir ev her daim İsfahan'ın mimarlarının, ustalarının ve usta potre ressamlarının en uğrak yerlerindendi. Şimdi özel çalışanlar halıları, perdeleri, tabakları ve diğer ev eşyalarını son derece dikkat ve titizlikle yerleştirerek süslemekle meşgullerdi. Tüm hazırlıkları yakında gelecek olan misafir için yapılıyordu. Emirin şeref konuğuna yakışır, mümkün olduğu kadar temiz ve güzel dekore edilmiş bir ev hazırlamak gerekirdi. Bu ev, İran'ın merkezindeki İran platosundaki en büyük ve en bereketli nehri olan Zayenderud nehrinden ayrılan bir derenin yakınında bulunan bir evdi. Dereler, göletler, su fiskeleri, çiçekli bahçeler ve sağlam ağaçlardan oluşan bir bağ, evin iki ana tarafını çevriliyordu. İsfahan kralının sırdaşlarından ve akrabalarından bir kısmı, emirin misafirini karşılamak için bu evde toplanırken, ihtiyarlardan oluşan bir grup da onu karşılamak için İsfahan'dan çıkıyordu. Bunun yanı sıra, çevik biniciler de kralın değerli konuğunu karşılamak için gitmişlerdi. Şehrin dışında Irak ve Hamedan tarafında çadırlar kuruldu. Misafirler için atlar ve kıymetli elbiseler hazırlandı. Herkes büyük bir heyecan ve sevinçle şöhreti ve meşhur kitapları sadece İsfahan'a değil, İran'ın diğer şehirlerine ve komşu ülkelere de yayılan bu ünlü seyyahın gelmesini bekliyordu. Ilık ve tatlı bahar güneşi gün batımına yaklaşıyordu ve bekleyenlerin gözleri hala batıya doğru devam eden yola takılıp zaman zaman karışık söylenmeler ve mırıldanma sesleri duyuluyordu. Gelmediler. Henüz gelmediler. Çevik binicilerden hiçbir eser yok. Çok geç oldu. Halbuki bir saat önce gelmeleri gerekiyordu. Tam bu kargaşanın ortasında, yorgun argın, toz toprak içinde, bitkin bir şekilde ayaklarını sürüyerek yürüyen birkaç derviş, yavaş yavaş yaklaşarak su kaynağına ve yol kenarındaki bir ağacın gölgesine sığındılar. Ama kimse onlara aldırış etmedi. Toz toprak içindeki bu dervişler suyun kenarında ellerini, yüzlerini temizleyip abdest alıp namaza durdular. Artık gitmeye hazırlanıyorlardı. Aniden orada bekleyen kalabalıktan bağırışma sesleri yükseldi. Geldiler, geldiler, çevik biniciler geldi. Fakat yalnız geliyorlar, yoksa kötü bir şey mi oldu? Lüks bir kıyafet giyinmiş olan oradakilerden biri birkaç adım ilerledi. Biniciler nefes nefese atlarından inerken selam ve saygı gösterisinde bulunuyorlardı. Adam sordu, ne oldu? Peki bu Ali nerede? Neden sizinle birlikte değil? Binicilerden biri şöyle yanıt verdi. Efendimiz, iki fersahtan fazla yol gittik ama ne yazık ki bu Ali'nin kervanını göremedik. İsfahan hükümdarı Alaaddin'in sarayının ileri gelenlerinden olan soru sorun adam öne çıkıp topallayarak kendisine doğru yaklaşan bir dervişe sordu. Siz batıdan gelenler, yolda Hekim İbni Sina'nın kervanını görmediniz mi? Derviş cevap verdi. İbni Sina'nın kervanını görmedim ama o şimdi benim yanımda. İşte Hekim İbni Sina. Ardından yanında zorlukla yürüyen yakışıklı dervişin yüzüne saygı ve sevgiyle bakarak şöyle dedi. Üstadımız ve efendimiz, Alaaddin Sarayı'nın ileri gelenleri sizi merkepler ve güzel giysilerle karşılamaya gelmişler. Elbette onlar seni Şerifül Mülk ismiyle tanıyor. Vezirler ve soylular heybetinde bir insan bekliyorlardı. Derviş kıyafetli giyen, ilim ve haysiyet sahibi bir İbn-i Sina'yı beklemiyorlardı. Bu sözlerin ardından bu Ali kaşlarını çatıp itiraz edercesine Ebu Ubeyde hangi saygı ve kerametten bahsediyorsun diye sordu. Yolculuğumuzun başında bize bildirdiğiniz güvenli gelecek ve nimetten mi bahsediyorsun yoksa? Ne diyorsun Cüzcani? Elimizin, ayaklarımızın ağrıları, yaraları ve kabarcıklarını da önceden tahmin ettin mi? Ben eğer bir şey dediysem, sizleri Allah'tan umut kesmemeye ve yolculuğun acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek içindi. Allah'tan başka hiç kimse gaybden haberdar değildir. Bu sözler doğru değil. Neden doğru yoldan sapıyorsun? Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Bu kelimeleri izin verilmiyor. Neden doğru yoldan sapıyorsun? Ebu Ubeyd ayaklarını işaret ederek, Üstad, her ne kadar bu kabarmış, yaralı ve kanlı ellerim artık benim irademde olmasa da bir an bile şeriatın dışına adım atmayı düşünmedim diye yanıt verdi. Bu sırada kendisini karşılayan kalabalıktan bir sevinç ve mutluluk sesleri yükselmeye başladı. Onların ileri gelenleri kralın ziyaretlerinden sorumlu olan Hacib bi Alaaddin'e atından indi, büyük bir saygı ve vakarla İbn Sina ve yanındaki arkadaşlarını dinlenebilmeleri ve yaralarının temizlenip tedavi edilebilmesi için çadırlara götürdüler. Bir süre sonra da İsfahan'a doğru hareket etmeye hazırlandılar. İsfahan şehrinde Emir Alaaddin'in sarayı çok önemli bir tarihi olaya tanık oldu ve bu vesileyle Perşembe akşamı Hicri Kameri 414 baharının ortasında şehrin alimleri, emirleri, soyluları ve ileri gelenlerinden büyük bir grup saraya geldiler. Kraliyet sarayı Deylemiler tarafından yaptırılan oldukça geniş ve güzel dekore edilmiş bir bahçenin ortasında yer alıyordu ve muhtelif krallar döneminde daha da genişletilmiş ve ihtişamı arttırılmıştı. Şimdi Ali Kakuye Şii dininin ilk erdemli hükümdarı ve siyasetçisi Alaaddin'in emriyle askerler, hizmetçiler, saray mensupları ve tüm çalışanlar dört sıra halinde atlı ve uşaklardan oluşan bir sıraya dizilerek sarayın ihtişamına katkıda bulundular. Emirin kraliyet tahtı mücevherlerin parlaklığıyla gözleri kamaştırıyordu. Bir tarafta şehzadeler, emirler, vezirler, diğer tarafta alimler ve bilim adamları, her biri makam ve statüsüne göre bir kaide üzerinde oturuyor, ara sıra kendi aralarında sohbet edip gülüyorlardı. Aniden tüm dikkatler heyecan verici bir sessizlikle salonun büyük kapısına doğru yöneldi. Salon görevlisi kapının girişinde bastonunu birkaç kez yavaşça yere vurarak şöyle dedi: Şerefülmülk, Ebu Ali, Hüseyin bin Abdullah bin Sina huzura girmek için izin istiyor. Bunun üzerine emir ve orada bulunan diğer insanlar da ayağa kalktılar. Kral, tahtın merdivenlerinden aşağı inerken neşe ve güler yüzle onu karşılayarak şöyle dedi: Ey Hakk'ın nişanesi, buyurun, sizinle tanışmak büyük bir şeref. 44 yaşlarında, orta boylu, güzel giyim kuşamlı bir adam içeri girdi. Sıcak, içten bir ifadeyle saygılarını sundu. Bu Ali'nin arkasındaki iki orta yaşlılar da saygıyla başlarını öne eğdiklerinde salon görevlisi onları isimleriyle tanıtmaya başladı. Muhammed bin Abdullah bin Sina, Ebu Ubeyd Abdülvahid bin Fakih Cüzcani. Alaaddin'e İbni Sina'yı yaklaşıp elini tutarak şöyle dedi: Aramızda olmanızdan çok mutluyuz. Gelmenizle hayallerimizden birine ulaşmış olacağım. Bu, tüm bilim adamlarının ve akademisyenlerin katılabileceği, herkesin kendini ifade edebileceği ve düşünce ve fikirlerini özgür bir şekilde belirtebileceğini bir ders, tartışma ve münazaralar meclisi olacaktır. Biz de bu münazaradan faydalanacağız. O sırada İbn Sina ayağa kalktı ve şöyle dedi: Emirin bu dileği hepimizin arzusudur ve bize verdiği ilim nimetlerinden dolayı Allah'a şükrediyoruz. Bir süre sessizliğin ardından Alaaddin'le konuşmaya devam etti. Daha önce Şerefülmülk ve Eşşeyhurreis lakabıyla anılıyordunuz ki bu da size yakışıyor. Fakat bir bilim adamı, lideri olarak bu yeterli değil. Bugün bilinen her ilimde senin görüşün doğru, geçerli ve hüccettir. Bu sebeple senin yüksek ilim makamına yakışır şekilde Hüccetül Hak ve İmam-ı Hikmet olmak üzere bu iki unvanı da senin unvanlarına ekliyoruz. Orada bulunanlardan tebrik ve sevinç seslerinin yükselmesiyle birlikte Alaaddin'e hizmetçilere hitaben şöyle dedi: İbn Sina'nın hediyelerini getirin. Bu emrin ardından hemen birkaç hizmetçi altın ve gümüş tabaklarla geldiler. Lüks kıyafetler, değerli mücevherlerle süslenmiş kemerler ve asalar, altından dokunmuş kumaşa sarılmış unvanlar ve diğer zarif hediyeler bu Ali'ye sunuldu. Bazı insanlar şaşkınlıkla bu durumu izlerken, bazıları kıskançlıkları ve rahatsızlıkları hallerinden belli oluyordu. Dostla düşman birbirinden ayırt edilebiliyordu. İbn Sina'nın arkasında duran Muhammed ve Abdullah, bu hediye ve unvanlardan dolayı sevinç ve gurura kapılırken, bazıların açgözlü ve şaşkın bakışlarını, bazıların ise hayranlık ve memnuniyetlerini, vicdan ve düşüncelerini görebiliyorlardı. İnsanlar, sanatsız, kıskanç insanların fal taşı gibi açılmış gözlerini ve temiz tabiatlı, özgür adamların parlak yüzlerini gördüler ve Haccül Hakk'ın dostları ve düşmanları belli oldu. Ve bazıları kendi aralarında şöyle dediler: Dostlar, ne yazık ki hemfikir ve birlik içinde olan çok az kişi var.
Thank you.
Alaaddin bugün diğer günlere nazaran daha erken sarayın salonuna gelmişti. Oradaki hizmetçilerle konuşmakta olan saray yöneticisi konuşmayı bırakıp hemen ayağa kalkıp emiri karşıladılar. Salon görevlisi kralın varlığını geç fark ettiği için mahcup olmuş ve özür dilemek istemişti. Bunun üzerine Alaaddin yumuşak ve şefkatle şöyle dedi. Görüyorum ki hararetli bir tartışmaya dalmışsınız. Bu alim ve bilgelerle beraber olmak sizi de tartışmalara sürüklemiş gibi görünüyor. Bunun üzerine salon yetkilisi şöyle yanıt verdi. Efendim, ben bu tartışmalardan pek bir şey anlamıyorum. Biz sarayla ilgili konular üzerinde konuşuyorduk sadece. Alaaddin gülümseyerek şöyle dedi. Sizin de söylediğiniz gibi ben de bu grupla beraber oturup kalkmaktan, konuşmalardan pek bir şey anlamış değilim. Arapçada Plotin ve Aristoteles'ten alıntı yapan bir sürü tuhaf ve yabancı deyimlerin bize ne faydası var? Alaaddin henüz tahtına oturmamıştı ki birden birkaç ünlü alimin içeri girmesiyle bir gürültü duyulmaya başladı. Ebu Ali Sina, sadık öğrencisi Ebu Ubeyde Cüzcani ve İsfahan'ın bir grup büyük alim ve bilim adamından oluşan bir grup salona girdiler. Alaaddin tahtına oturduktan sonra salondakilere eliyle oturmaları için işaret etti. Ardından daire şeklinde etrafta oturan bilim adamlarına hitaben şöyle konuştu. Az önce salon sorumlusu benim de onayladığım bir şey söyledi. Bu gece gerçeği söylemek ve bu birkaç yıl boyunca tüm bu toplantılar ve tartışmalardan bazı durumların dışında pek bir şey anlamadığımı itiraf etmek istiyorum. Ve tartışmalar genellikle Arapça ve bizim için anlaşılması güç ve yabancı Yunanca terimlerden oluşuyor. Neden elinizdeki tüm kitaplar Arapça? Halbuki bizim ülkemizden herkes baştan başa Farsça konuşuyor. İlim ve hikmet Farsça okunup yazılamaz mı? Sonra herkesin sessizliği arasında Alaaddin bu Ali'ye hitaben şöyle dedi. Bir süre önce bana söz vermiştin. Umarım sözünü unutmamışsındır. Bana şu anda konuştuğumuz dilde hikmet ve felsefe bilimleri üzerine bir kitap yaz demiştim. Hatırlıyor musun? Bu Ali gururla başını yukarı doğrultup ve orada bulunanlardan şaşkın bakışları arasında Alaaddin'e şöyle cevap verdi. Efendim, öncelikle söylediklerinizin çok doğru ve yerinde olduğunu söylemek isterim. Halkın ortak diliyle konuşmak gerekir. Ama hikmet ve felsefe ilimlerinde yazılan bu kitaplar Arap diline aşina olan ve Endülüs'ten Hindistan'a kadar tüm ülke ve İslam ülkelerine dağılmış olan alimler içindir. Ortak dilleri hem hikmet ilimlerinde hem de felsefe, kelam, tabiat ilimleri, matematik, fıkıh, hadis, prensipler, kelam, Kur'an ve din bilgileri Arapça diliyle aynıdır. Bilim sınır tanımaz, dünyanın doğusundan batısına doğru her yeri fetheder. Ama emrinizin emriyle tüm bilgelik alanlarında Farsça yazdığım ve emirin adını taşıyan Danişname-i Ala kitabı ve diğer iki Farsça kitabım artık hazır. Daha sonra yanında oturan Ebu Ubeydi işaret ederek sözlerine şöyle devam etti. Emirimiz de uygun görürse Danişname kitabının ön sözü burada okunabilir. Alaaddin büyük bir şaşkınlıkla İbn Sina'ya bakarken kitabın ön sözünün okunmasına izin verdi. Ebu Ubeyd ayağa kalkıp okumaya başladı. Hamd ve sena yaratan, hikmet veren Allah'a mahsustur. Onun peygamberine ve ehli beytine selam olsun. Kral İzzeddin Alaaddin Ebu Cafer Muhammed bin Rüstem'in ömrü uzun olsun. Bana eskilerin ilimlerinden 5 ilmin esaslarını ve püf noktalarını toplayıp Farsça dilinde bir kitap yazmamı emretti. Çok özlü bir yol. Biri terazi bilimi olan ve doğruyu yanlıştan ayıran mantık bilimiydi. Ve bu diğer bilgilerin anahtarı olan bilimdir. Alaaddin'in heyecandan içi içine sığmıyordu. Mutluluğu ve sabırsızlığı her hareketinden belliydi. Kitabı eline aldı. Açıp sayfaları çevirmeye başladı. Tüm sayfaları ve başlıkları gözden geçirdikten sonra şöyle diyordu. İnanılacak gibi değil. Bu kadar kısa bir sürede, bu kadar büyük bir kitap, hem de her konuyla ilgili. Orada bulunan herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla yüksek sesle konuşmaya başladı. Ancak salonun köşesinden bir fısıltı duyuluyordu. Alaaddin bu küçük gruptan kaygılarını yüksek sesle ve açıkça ifade etmelerini istedi. Görevlilerden biri öne çıkıp mantık bilimi ve teraziden bahsediyorlar. Sorularımıza bir soru daha eklenmiş oldu. Eğer mantık bilimi terazi ise o zaman bunu tam satıcılar ve esnaf da biliyor. Onların mantık ilmi hakkında hiçbir ders veya kitap okumadıklarını, tek kelime duymadıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak karlarını ve zararlarını dengeleme ve hesaplama sanatını çok iyi biliyorlar. Peki bu terazi bilimi nerede kullanılıyor diye sordu. Alaaddin yüksek sesle gülerek bu Ali'ye baktı. Bakışlarıyla herkesi ikna edecek hikmetli bir cevap bekliyordu. Bunun üzerine bu Ali soruyu soran kişiye dönüp kendinden emin bir şekilde şöyle dedi. Evet, bu ilim her yerde ve her zaman kullanılmaktadır ve her grubun mantığı o grubun yaptığı işe ve mesleğine uygundur. Bu nedenle satıcıların dengeleme bilimi olan mantık ilmini tam olarak bildiklerini, çok fazla veya az satmadıklarını görebilirsiniz. Bu bilimi, karlarını ve zararlarını ölçerek elde ederler. Zeka ve uygulamanın getirdiği bu teraziciler ya da herhangi bir işçinin, sanatçının mantığı, insanların tavrı, noktaları ölçmek ve doğruyu söylemekle aynıdır. Doğrunun ve dürüstlüğün kazanç kaynağı, yalanın hile ve düşük satışın ise kayıp ve başarısızlık kaynağı olduğunu yaşayarak tecrübe etmişlerdir. Evet, her kapıya ayrı anahtar yapılması gerektiği gibi her ölçünün de bir terazisi vardır. Ama bizim aradığımız bu terazi, yaratıcının ilk yaratımı olan aklımızı ölçmektir. Bu dünyadaki terazimiz, bu dünyada daha iyi bir yaşam için aklı kullanmak ve o dünyanın cennetine giden yolu bulmaktır. Bu bizim mantığımız veya terazimizdir ve bu da terazi ilmidir. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşurur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlərdə bənzərinə rastlanan bilgə sözlərdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5-ci hikmətli sözündə şöylə buyuruyor. İlim dəyərli bir mirasdır. Ədəb, huylar yenilənən ziynətlərdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen ziynetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçul Belağa Öğütleri 5. Hikmet İlim Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam-İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Malezya Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Amerika, İran'ın İHA üretim ağını yaptırımlarla hedef aldı. İranlı ve Rus müzisyenlerin ortak performansı gerçekleşti. Bangladeş'te öğretmen Dakka'daki İran Kültür Ataşeliği tarafından takdir edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Gazze'yi kontrol etme planını kabul etmeyeceklerini belirtti. Ve Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, Güney Suriye'den çıkmayı planlamadıklarını belirtti.
Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.